Ayrım 75.
Sayfa 574. Teyzeye gelince çok sevemeyecek kadar az düşünüyordu. Marius onun için artık ancak belirsiz kara bir gölgeydi. Kedisi, papağanı varsa muhakkak ki Marius'la onlardan çok daha az ilgilenir olmuştu. Ginnorman babanın gizli acısını artıran şuydu ki bu acıyı içinde saklıyor, etrafa hiçbir şey belli etmiyordu. Onun üzüntüsü yeni icat edilen, dumanını da yakan fırınlara benziyordu. Arada sırada densiz dostların Marius'tan laf açtıkları oluyordu. "Torununuz ne yapıyor, ne alemde?" diye soruyorlardı. Yaşlı bey kederliyse içini çekerek, neşeli görünmek istiyorsa kolluğuna fiskeler vurarak, "Baron de Pontmercy herhangi bir köşede davalarını yürütmektedir." diye karşılık veriyordu. İhtiyar adam eseflenirken Marius seviniyordu. Bütün iyi kalpli insanlarda olduğu gibi felaket ondaki acılığı yok etmişti. Bay Ginnorman'ı tatlılıkla düşünüyordu. Yalnız babasına karşı kötü davranan adamdan hiçbir şey kabul etmemekte ayak direyecekti. Şimdi artık ilk öfkesinin hafiflemiş belirtileriydi bunlar. Ayrıca acı çekmiş olduğundan, hala da acı çektiğinden dolayı memnundu. Bu acıyı babası uğruna çekiyordu. Hayatının sertliği onu sevindiriyordu, hoşuna gidiyordu. Adeta sevinçle kendi kendine söylediğine göre bu işin en hafifiydi. Bir kefaretti. Bu olmasaydı babasına, hem de böyle bir babaya karşı günahkar ilgisizlikten dolayı ileride başka türlü cezalanacaktı. Bütün acıyı yalnız babasının çekmiş olması, kendisinin hiç acı görmemesi doğru olmazdı. Zaten albayın kahraman hayatıyla karşılaştırılırsa kendi çalışmaları, yoksulluğu neydi ki? Şu da var ki babasına yaklaşmasının, ona benzemesinin tek çaresi, onun düşman karşısında cesur olduğu gibi yokluk karşısında cesur olmasıydı. Besbelli ki albay "o buna layık olacaktır" sözleriyle bunu anlatmak istiyordu. Bunlar albayın yazdıkları kaybolduğu için Marius'un göğsünün üzerinde değilse de kalbinde taşımaya devam ettiği sözlerdi. Sonra büyük babasının onu kovduğu gün o daha çocuktu, şimdi erkek olmuştu, bunu anlıyordu. Sefalet, ısrar edelim, ona yararlı olmuştu. Gençlikteki yoksulluğun başarıya ulaştığı vakit fevkalade olan yönü şudur ki bütün iradeyi çabaya, bütün ruhu yükselişe çevirir. Yoksulluk maddi hayatı çırılçıplak meydana çıkarıverir, onu iğrenç durumda gösterir. İşte bu da ideal bir hayata doğru atılışları doğurur. Zengin genç adamın yüzlerce parlak, kaba eğlencesi vardır. At yarışları, av, köpekler, tütün, oyun, ziyafetler, daha birçok şeyler. Ruhun düşük yanlarının üstün duygulu tarafları aleyhine olarak yaptığı işler. Yoksul genç ekmeğini kazanmak için çabalar, yer, yedikten sonra da hayallere dalar. Tanrı'nın verdiği bedava temsillere gider, gökyüzüne, uzaya, yıldızlara, çiçeklere, çocuklara, içinde acı çektiği insanlığa, içinde parladığı tabiata bakar. İnsanlığa öyle bakar ki ruhu görür, tabiata öyle bakar ki Tanrı'yı görür. Derin derin düşünür, kendi büyüklüğünü sezer, daha da düşünür, merhametli olduğunu görür. Acı çeken insanın bencilliğinden düşünen insanın acıma duygusuna geçer. İçinde övülmeye değer bir duygu filizlenir. Kendini unutmak, herkese acımak. Tabiatın açık ruhlara bahşettiği, bağışladığı, bol bol verdiği, kapalı ruhlara reddettiği sayısız zevki, sefayı düşündükçe, zeka milyoneri olan kendisi para milyonerlerine acımaya başlar. Düşüncesine bütün aydınlıklar girmeye başladıkça kalbindeki bütün kin yok olup gider. Zaten o bahtsız mıdır? Hayır. Genç bir adamın sefaleti sefil değildir. Bir delikanlı ne kadar yoksul olursa olsun, sağlığıyla, gücüyle, canlı yürüyüşüyle, parlak gözleriyle, sıcacık dolaşan kanıyla, siyah saçlarıyla, taptaze yanakları, pembe dudakları, beyaz dişleri, temiz soluğuyla daima yaşlı bir imparatoru kıskandırıp durur. Sonra da her sabah yeniden ekmeğini kazanmaya çalışır, elleri ekmeği kazanırken sırtı şeref kazanır, beyni fikir kazanır. İşi bitince anlatılamaz kendinden geçmelere, düşünmelere, sevinçlere kavuşur. Ayakları tasaların içinde, engellerde, taşların üzerinde, dikenlerin içinde, bazen çamur içinde, başı ışıkta yaşar. Metin, sakin, uysal, yumuşak başlı, dikkatli, ciddi, azla yetinen bir kimsedir, iyi niyet sahibidir. Bunca zenginin yoksun olduğu şu iki zenginliği kendisine bahşettiği için Tanrı'ya şükreder. Çalışma, düşünme. Çalışma onu özgür kılar, düşünme ona vakar verir. Marius'ta işte bütün bunlar olmuştu. Hatta hepsini söylemek gerekirse düşünme yönüne biraz daha çok eğilmişti. Hayatını biraz daha emin bir şekilde kazanmaya başladığı günden beri, yoksul olmayı iyi bularak, kendini işten alıp düşünceye vererek olduğu yerde kalmıştı. Yani bazen günlerini bir keşif sahibi gibi kendinden geçmenin sessiz hazlarıyla, iç parıltıları arasına dalmış, gömülmüş bir halde düşünerek geçiriyordu. Böylece hayatının düzenini kurmuştu. Kendini manevi işe elinden geldiği kadar verebilmek için, maddi işe elinden geldiği kadar az zaman ayırmak, başka bir deyimle gerçek hayata birkaç saat ayırmak, geri kalanı sonsuzluğa atmak. Hiçbir eksiği olmadığını sandığı için farkında değildi ki bu biçim düşünme sonunda bir çeşit tembellik halini alır. Hayatın en kaçınılmaz ihtiyaçlarını karşılamakla yetinmişti, pek erkenden dinlenmeye başlamıştı. Bunun da farkında değildi. Belliydi ki bu güçlü, cömert yaratık için geçici bir durumdu bu. Kaderin kaçınılmaz zorluklarıyla ilk çatışmada uyanacaktı. Ne var ki şimdiki halde Guy Norman baba ne derse desin, avukat olmasına rağmen ne büyük davalarla uğraşıyordu ne de küçük anlaşmazlıklarla. Düşünceler, hayaller onu avukatlıktan uzaklaştırmıştı. Dava vekillerinin peşinde koşmak, adliye sarayına taşınmak, davalar aramak can sıkıcı şeylerdi. Ne zoruna? Ekmek parasını değiştirmek için bir neden görmüyordu. Bu tanınmamış kitap evinin işleri en sonunda ona emin bir iş olmuştu. Az çalışmayla yapılan bir iş, anlattığımız gibi ona yeterli görünen bir iş. Hesabına çalıştığı kitapçılardan biri, galiba Bay Magimel, onu evine almayı, yanında rahatça oturtmayı, düzenli bir iş sağlamayı, yılda 1500 frank vermeyi teklif etmişti. Temiz, iyi bir yerde oturmak, 1500 frank. Evet, orası öyle ama özgürlüğünden vazgeçmek, bir ücretli olmak, bir çeşit ısmarlama yazar olmak. Marius'un düşüncesine göre durumu hem daha iyi hem de daha kötü oluyordu. Refahtan kazandığını vakarından kaybediyordu. Tam güzel bir bahtsızlığın çirkin, gülünç bir sıkıntı haline gelmesiydi bu. İki gözü kör birinin tek gözü kör haline gelmesi gibi bir şeydi. Reddetti. Marius yalnız yaşıyordu. Her şeyin dışında kalmak istediğinden, bir de fazlaca ürkütülmüş olduğundan Enjolras'ın yönetimindeki topluluğa katılmadı. İyi arkadaş olarak kalmışlardı. Gerektiğinde birbirlerine ellerinden geldiği kadar yardım etmeye hazırdılar. Ama o kadar. Marius'un iki dostu vardı. Biri genç, Courfeyrac, ötekisi yaşlı, Bay Mabeuf. Yaşlıya doğru eğilimi daha çoktu. Bir kere içinde meydana gelen devrimi ona borçluydu. Babasını tanımış, sevmiş olmayı ona borçluydu. Gözündeki perdeyi o kesip aldı diyordu. Hiç şüphesiz bu kilise mütevelli üyesi kesin bir rol oynamıştı ama bu işte kaderin sakin, değişmez bir aracından başka bir şey olmamıştı. Marius'u tesadüfen bilmeden aydınlatmıştı, tıpkı birisinin getirdiği şamdanın aydınlatması gibi. Kendisi mum olmuştu, getiren kişi değil. Marius'un içindeki siyasi devrime gelince, Bay Mabeuf onu anlamak, istemek, yönetmek gücünden yoksundu. Bay Mabeuf'ü ileride gene göreceğimiz için onun hakkında birkaç söz faydalı olur. 4. Bay Mabeuf. Bay Mabeuf, Marius'a hiç şüphesiz siyasi kanaatleri kabul ediyorum derken gerçek düşünce tarzını bildiriyordu. Bütün siyasi kanaatler onun için eşitti, aralarında fark gözetmeden hepsini onayladığından hiçbiriyle başı derde girmiyordu. eski Yunanlıların cehennem tanrıçalarına güzel, iyi, sevimli, iyilik melekleri dedikleri gibi. Bay Mabeuf için bütün siyasi kanaati bitkileri çılgınca sevmekti. Hele kitapları pek severdi. Onun da herkes gibi cili bir adı vardı. O devirde bunsuz kimse yaşayamazdı. Ama o ne kralcı, ne Bonapartçı, ne Şarlcı, ne Orleansçı, ne de yıkıcıydı. Kitapçıydı. İnsanların bu dünyada seyredebilecekleri her çeşit yosun, ot, fidan varken, karıştırabilecekleri bir yığın kitap dergi dururken, kanun, demokrasi, meşrutiyet, monarşi, cumhuriyet gibi saçmalıklar yüzünden birbirlerinden nefret etmekle uğraşmalarını anlayamıyordu. Yararsız olmaktan şiddetle kaçınırdı. Kitap sahibi olmak onu okumaktan, bitki meraklısı olmak onu bahçıvan olmaktan alıkoymuyordu. Pommersi'yi tanıdığı zaman albayla kendi arasında böyle bir ilgi doğmuştu. Albayın çiçeklere yaptığını o meyvelere yapıyordu. Tohumdan Sengermen armutları kadar lezzetli armutlar yetiştirmeyi başarmıştı. Söylediklerine göre bugün pek ünlü olan yazın sarı eriğinden hiç de daha az kokulu olmayan güz eriği onun terkiplerinin birinden doğmuştu. Ayine dindarlıktan çok uyusallıktan gidiyordu, bir de insanları sevdiğinden ama gürültülerinden nefret ettiğinden onları ancak kilisede toplu halde sessiz bulabiliyordu. Devlette bir şey olmak gerektiğini anladığı için kilise mütevelli üyeliği mesleğini seçmişti. Zaten hiçbir kadını bir lale soğanı kadar, hiçbir erkeği Elzevir kardeşlerin bastığı bir kitap kadar sevmeyi başaramamıştı. 60 yaşını bir hayli geçtiği zamanlarda bir gün birisi ona "Hayatınızda hiç evlendiniz mi?" diye sordu. "Unuttum," dedi. Bazen "Bu kimin başına gelmez ki? Ah zengin olsaydım," derse de bu Guy Norman baba gibi güzel bir kıza göz atarken değil de bir kitabı seyrederken olurdu. Yaşlı bir hizmetçi kadınla tek başına yaşıyordu. Ellerinde biraz damla hastalığı vardı. Uyurken tutulan yaşlı parmakları çarşafların kıvrımları arasında gerilirdi. Cauteretz dolaylarının bitkileri adında bir eser yazmış, renkli taş baskı resimlerle oldukça beğenilen bir kitap yayınlamıştı. Bunun bakır üzerine oyma resim kalıpları kendisindeydi, kitabı da kendisi satıyordu. Günde 2-3 defa Mezier sokağındaki evinin kapısını bunun için çalıyorlardı. Böylece yılda 2000 frangı rahatça elde ediyordu. Bütün serveti de aşağı yukarı buydu. Fakir olmasına rağmen sabırla sıkıntıya katlanarak zamanla her çeşit nadir nüshalardan pek değerli bir koleksiyon meydana getirmeyi başarmıştı. Hep koltuğunun altında bir kitapla evinden çıkar, çoğu zaman iki kitapla dönerdi. Bir küçük bahçeyle birlikte bütün evini teşkil eden zemin kattaki 4 odanın tek süsü, çerçevelenmiş ot koleksiyonlarıyla eski üstadların eseri resimlerdi. Bir kılıç ya da bir tüfek gördü mü donar kalırdı. Hayatında hiçbir topa, hatta envalittekine bile yaklaşmamıştı. Zararsız bir midesi, rahip bir kardeşi, bembeyaz saçları, bütün vücudunda bir titreme, taşralı ağzı bir konuşması, çocuksu bir gülüşü, kolayca ürken yaşlı bir koyun hali vardı. Ne de ağzında diş kalmıştı. Üstelik Port Saint-Jacques'ta Royal adında yaşlı bir kitapçıdan başka dostluğu, alışkanlığı da yoktu. Bütün hayali de çivit ağacını Fransa'da yetiştirmekti. Hizmetçisi de bir masumiyet timsaliydi. Zavallı yaşlı kadıncağız bakireydi. Setina Kilisesi'nde Allegri'nin Merhamet Et ilahisini miyavlayabilecek gibi olan kedisi Sultan kalbini doldurmuştu, ondaki ihtirasa yetiyordu. Hayalleri hiçbir erkeğe kadar uzanamamıştı. Kedisinden öteye gidememişti. Onun gibi bıyıkları da vardı. Bütün şatafatı daima beyaz olan başlıklarıydı. Pazar günü ayinden sonra bütün vaktini sandığındaki çamaşırlarını saymakla, satın alıp da bir türlü dikemediği biçilmiş parça halindeki elbiseleri yatağının üzerine sermekle geçiriyordu. Okumasını biliyordu. Bay Mabeuf ona Plutarch ana derdi. Bay Mabeuf, Marius'u seve seve kabul etmişti çünkü Marius genç, sakin olduğundan, çekingenliğini ürkütmeden yaşlı günlerini ısıtıyordu. Sakin gençlik yaşlılara rüzgarsız güneş gibi gelir. Marius askeri zaferle, top barutuyla, yürüyüşle babasının bunca kılıç sallayarak aldığı bütün fevkalade savaşlarla doyunca Bay Mabeuf'ü ziyarete gidiyordu. Bay Mabeuf de ona çiçekler açısından kahraman askerden söz ediyordu. 1830'a doğru rahip kardeşi ölmüştü. Hemen onun arkasından gece bastırınca olduğu gibi Bay Mabeuf için bütün ufuk kararmıştı. Bir iflas, noter iflası, kardeşiyle kendisinin bütün varlığını teşkil eden 10 bin frangı elinden aldı. Temmuz devrimi kitap evinde bir buhran yarattı. Sıkıntı zamanında hiç satılmayacak şeylerin başında bitkiler geliyordu. Kauteretz dolaylarının bitkileri birdenbire satılmaz oldu. Hiçbir alıcı gelmeden haftalar geçip gidiyordu. Arada sırada Bay Mabeuf zil sesiyle ürperiyordu. Plutarkan'a üzgün üzgün sucu geldi diyordu. En sonunda bir gün Bay Mabeuf Mezier sokağından ayrıldı, mütevelli kurulundaki işini bıraktı, Saint-Sulpice'den vazgeçti, bir kısım kitaplarını değil ama daha az bağlı olduğu duvar resimlerini sattı, Montparnasse Caddesi'nde ufak bir eve taşındı. Burada da iki nedenden dolayı 3 aydan fazla oturamadı. Birincisi zemin katla bahçenin kirası yılda 300 franktı, halbuki o kira için 200 franktan fazlasını ayırmaya cesaret edemiyordu. İkincisi, Fatu atış yerine yakın olduğundan bütün gün tabanca sesi duyuyordu, bu da onun için dayanılmaz bir şeydi. Bitkilerini, bakırlarını, ot koleksiyonlarını, çantalarını, kitaplarını taşıdı. Düşkünler evi yakınlarında Austerlitz köyünde kulübeye benzer bir yere yerleşti. Orada yılda 50 franga 3 odası, çitle çevrili kuyulu bir bahçesi vardı. Bu taşınmadan yararlanarak hemen hemen bütün eşyalarını sattı. Bu yeni eve ilk girdiği gün pek neşeliydi. Resimleri, ot koleksiyonlarını asmak için gerekli çivileri kendisi çaktı. Günün geri kalan kısmında bahçesini belledi. Akşam da Plutark ananın üzgün üzgün düşündüğünü görünce omzuna vurdu. "Adam sende," dedi, "çivitimiz var ya." Onu Austerlitz'teki kulübesinde görmeye ancak 2 kişi gelebilirdi. Port Saint-Jacques'taki kitapçıyla Marius. Şu Austerlitz adı da açık söylemek gerekirse onun hiç de hoşuna gitmeyen pek gürültülü bir şeydi. Zaten biraz önce belirttiğimiz gibi bir bilgelikle, bir delilikle ya da çoğu zaman olduğu gibi her ikisiyle aynı zamanda meşgul olan zihinlere hayatın olayları pek ağır işler. Kendi özel yaşantıları bile onlara uzaktır. Bu yoğunlaşmalardan bir boyun eğme doğar ki mantıklı olsaydı felsefeye benzerdi. İnsan düşer, iner, geçer, hatta çöker de farkında bile olmaz. Bunun daima bir uyanmayla sonuçlandığı doğrudur ama iş işten geçmiştir. O zamana kadar mutluluğumuzla talihsizliğimiz arasında oynanan oyunda sanki tarafsızmışız gibi davranırız. Hedef kendisi olduğu halde oyuna ilgisizlikle bakılır. İşte böylece Bay Mabeuf de bütün umutları birbiri ardına söndükçe, etrafında meydana gelen bu karanlığın içinde biraz çocuksu ama pek derinden derine sakin kalmıştı. Düşünce alışkanlıkları bir sarkacın gidiş gelişleri gibiydi. Bir kere kendini bir hayale kaptırınca hayal yok olsa bile o uzun zaman onu sürdürürdü. Bir saat anahtarı kaybolur olmaz durmaz ki. Bay Mabeuf'ün masum eğlenceleri vardı. Bu eğlenceler az masraflı, umulmadık şeylerdi. En ufak bir tesadüf ona bu fırsatı verirdi. Bir gün Plutark ana odanın bir köşesinde bir roman okuyordu. Yüksek sesle okuyordu çünkü öyle okursa daha iyi anlayacağını sanıyordu. Yüksek sesle okumak okuduğuna kendini inandırmaktır. Çok yüksek sesle okuyan, okudukları şey hakkında kendi kendilerine şeref sözü verir gibi bir halleri olan kimseler vardır. Plutark ana elinde tuttuğu romanı işte bu güçle okuyordu. Bay Mabeuf de dinlemeksizin duyuyordu. Plutark ana okurken bir cümleye geldi. Kitapta bir dragon süvarisiyle bir güzel hanımdan söz ediliyordu. Güzel kadın surat astı Dragon'da, burada gözlüğünü temizlemek için durdu. Bay Mabeuf alçak sesle Buda ile ejderha diye söylendi. Dipnot, surat astı anlamına gelen Buda, burada Buda anlamına alınmıştır. Dragon'da ejderha anlamına gelir. Evet doğrudur, mağarasının derinliklerinde ağzından alevler saçan, gökyüzünü yakan bir ejderha vardı. Birçok yıldızı bu canavar ateşe vermişti. Ayrıca kaplan gibi pençeleri de vardı. Bu da ejderin inine gitti, onu imana getirmeyi başardı. Plütarkana sen iyi bir kitap okuyorsun, bundan daha güzel bir efsane olamaz. Bay Mabeuf yeniden tatlı hayallerine daldı. 5. Yoksulluk sefaletin yakın komşusu. Marius yavaş yavaş yokluğun pençesine düştüğünü gören, azar azar şaşmaya başlayan ama gene de kederlenmeyen bu temiz yürekli ihtiyardan pek hoşlanıyordu. Courfeyrac'la buluşuyordu ama Bay Mabeuf'u arıyordu. Öyleyken onu görmeye gene de oldukça seyrek gidiyordu, ayda en çok 1-2 defa. Marius'un en büyük zevki dış caddelerde, Champ de Mars'ta, Lüksemburg'un en tenha yollarında tek başına uzun yürüyüşlere çıkmaktı. Bazen bir bostanı, salata tarhlarını, gübreler arasındaki tavukları, bostan dolabını döndüren atı seyretmekle bütün bir yarım gününü geçirirdi. Gelip geçenler ona şaşkın şaşkın bakarlardı. Kimisi onda kuşku uyandıran bir kılık, uğursuz bir yüz görürdü. Oysa sadece gayesiz hayal kuran fakir bir delikanlıydı. İşte gene böyle bir gezinti sırasında Gorbo denen o harap evi bulmuş, tenhalığı, ucuzluğu onu pek çektiğinden buraya yerleşmişti. Onu orada sadece Bay Marius diye tanıyorlardı. Babasının eski generallerinden, eski arkadaşlarından birkaçı onu tanıyınca evlerine çağırmışlardı. Marius da reddetmemişti. Bunlar babasından konuşmak için birer fırsattı. Böylece arada sırada Kont Pajole, General Belasvesne, General Fririon'a, Envalide gidiyordu. Oralarda çalgı çalınıyor, dans ediliyordu. Bu gibi akşamlarda Marius yeni elbiselerini giyiyordu. Yalnız bu toplantılara, balolara ancak her yer buz tuttuğu zaman gidiyordu. Çünkü araba parası veremediğinden ayakkabılarının çamuruyla içeri girmek istemiyordu. Arada sırada hiçbir üzüntü, hınç duymadan, insanlar işte böyledir diyordu. Bir salonda her yeriniz çamurlu olabilir ama ayakkabıların ayna gibi parlaması gerek. Oralarda sizi itibarla karşılamak için lekesiz bir tek şey isterler. Vicdan mı? Hayır, çizmeler. Savaş ihtiraslarının dışında bütün ihtiraslar hayal aleminde yok olurlar. Marius'un siyasi tutkuları da orada kaybolmuştu. 1830 devrimi de onu memnun ederek, sakinleştirerek bunda yardımcı olmuştu. Öfkeleri bir yana aynı insan olarak kalmıştı. Gene aynı kanaatlerdeydi ama bunlar biraz yumuşamıştı. Doğrusunu söylemek gerekirse artık kanaatleri yoktu da duyduğu bir takım yakınlıklar vardı.